Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize işte hayatın sesleri başladı. Sevgili dinleyenlerimiz Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Program boyunca bu numaraları arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Yâredir sinede eski sevgili, eski sevgili, eski günler. Hayata baksana takmıyor kimseyi, hiçbir şey diriltmez artık geçmişi. Yârim yine de yaktığım gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Yâredir sinede eski sevgili, ne yapsan kolay unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız yine de. Yaktığım gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Artık geri tak etti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili dinleyenlerimiz, hemen sizi stüdyo konuğumuzla tanıştıralım istiyoruz. Tavuk üreticisi Sayın Atakan Batur'la birlikteyiz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba,
Hayatın
hoş
Sesleri'ne.
Bulduk.
Evet, şimdi son günlerde organik beslenmenin popülerlik kazanmasıyla beraber tavuk çiftlikleri de önem kazanmaya başladı. Şimdi tavuklarda, yumurtalar doğala doğru bir beslenmeye gidiyoruz. Aslında her tür gıda ürününde bu tür bir beslenmeye doğru gidiyoruz. Tabii bunun nedenlerini de konuşacağız ama önce sizin bir öykünüzden başlayalım. Çünkü bir çiftlik kurma öykünüz var bu doğal beslenme yönünde.
Evet. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bu öncelikle aslında bir hobinin bir işe dönüşmüş hali diyeyim. İşte bilirsiniz, güvercin besler çoğu insan. İşte muhabbet kuşu besler evinde. Ben de tavuk besliyordum. Hobimdi tavuk ve dünyada birçok bulunan tür, hatta bunların içinde nesli tükenmekte olanlar da var. Ben de mevcuttu. Ama tavuk yaşam ömrü çok uzun bir hayvan değil. Günü geliyordu. Bunları kesmek gerekiyordu veya doğal olan kendileri ölüyorlardı. Ben işte eşime, dostuma veriyordum. Hani alın bunu kesin, çünkü elimde büyümüş hepsi, kıyamıyordum ben onları kesmeye kendim. Hatta hiç hobi olarak ürettiğim tavukların hiçbirisinin tadını bilmem. Hiçbirisini yemedim. Sonra sosyal çevremden, ya işte şu işi bir adam akıllı yapsan da, yani daha geniş kapsamlı yapsan da, istediğimiz zaman yiyebilsek falan gibi böyle küçük küçük baskılar oluşmaya başladı. Böyle hep
belki tavuğun lezzetini de aldılar
tabii ki,
yiyince.
Tabii ki. Sonra 2014 yılının Nisan ayında sevgili ortağım Mehmet Ayfer, onunla birlikte bir şey oldu. Ya bu işi yapar mıyız, yapabilir miyiz diye düşünmeye başladık ciddi ciddi.
Kaç tavuğunuz vardı hobi olarak?
Hobi olarak yaparken 100-150 tavuktu. Evet. Değişik türlerden 150 tavuktu. Ya bu gerçekten yapılabilir mi? Yani bizim yapmak istediğimiz şekliyle yapılabilir mi? Çünkü çok zor bir işin içine gireceğimizi biliyorduk. Sonra şeydir, benim ortağım sevgili Mehmet endüstri mühendisidir. Böyle mühendis kafasıyla böyle, o ya şöyle yaparsak böyle olur, işte şunu da şuraya koyabiliriz falan diye bir şey gelişmeye başladı. Benim de
siz aklıma... de endüstri mühendisi misiniz?
Yok, hayır, ben değilim.
Evet, siz değilsiniz.
Şimdi orada bir şey oluşmaya başladı. Yani böyle bir kurgusal bir proje oluşmaya başladı. Benim de çok aklıma yattı. Çünkü orada bunu özellikle söylüyorum, aklıma yattı derken. Çünkü... bir şeyi insancıl yapmanın önemine çok inanıyorum. Yani neyi yapacaksak onu doğaya rağmen değil, doğayla birlikte yapmanın. Yani ben evimde, evimin bahçesinde hobi için ürettiğim gibi üretemeyeceksem o işi büyütürken de, bunu hiç yapmayalım dedik. Yani hiç girmeyelim buna, hı hı. Hiç bununla uğraşmayalım. Ama bunu bu haliyle büyütebilirsek ve daha çok insana ulaşabileceksek bunu yaparak da, yapalım dedik. Sonrasında da işte olaylar gelişti. Hobi bir işe döndü.
Ne kadar zamandır?
2014'ün Nisan ayında kurduk biz firmamızı. İlk müşteri kabulünde, yani ilk müşterimizin karşısında çıkış tarihimiz de odur. Orada çok şey var. Enteresan olan bir şey var. Hobicilikten gelmenin büyük avantajlarını yaşadım yalnız bu süreç içerisinde. Çünkü hobi olarak yaptığınızda onu sadece kendinizi tatmin etmek ve kendi mutluluğunuz için yaptığınız için o işle, o neyse o hobiniz, onunla ilgili çok detay öğreniyorsunuz. Onunla çok uğraşıyorsunuz. Yani ben tavuklarıma bebekler...
Ne tür detaylardı sizin
öğrendikleriniz? Onların yaşantıları. Mesela örneğin bir işte maket yapıyorsunuz. Onun hani ince detayını öğrenirsiniz. Bu da bir hobidir. Bir kere tavuğun nasıl yaşadığını öğrendim. Hani işimiz, benim hobim tavuk olduğu için söyleyeyim. Tavuğun gerçekte nasıl yaşadığını, onun hayat döngüsünün nasıl olduğunu...
Nasıl yaşaması gerekir peki normalde? Şimdi marketlerden aldığımız tavuklar çok farklı tabii ki.
Şimdi bakın, orada yaşamak dedik. Demek ki burada tavuğu yaşatacağız. Yani onun bir yaşamı olacak. Biz onu aslında...
Normal zaman.
Evet, onun bir yaşamı olacak. Bu da eğer hani kesim için düşünüyorsak, şüphesiz bunun da hani ihtiyarlamasını bekleyecek de durumum yok. Ortada bir ticaret var ama bizim öngördüğümüz... 3 ay ile 6 ay arasında türe göre değişir. Ve hiçbir müdahalede bulunmadan onun kendi yaşam döngüsünde kesilecek bir ağırlığa gelmesini beklemek. Yani sonuçta bir, dediğim gibi, bir hayatı var. İşte insancıl şekilde yapmaktan kastım da buydu.
Doğayla birlikte,
evet,
dediğiniz.
Doğayla birlikte. Bu. Doğaya rağmen değil. Zaten bu, aslında bakarsanız, bu yüzyılın en büyük problemlerinden, hele hele bu yüzyılın son çeyreğinin en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Bir şeyleri doğaya rağmen yapmaya çalışıyoruz. Evet. Doğayla birlikte değil. Oysa bunu özellikle söylemek isterim. Belki de insanlığın ihtiyacı olan bütün cevaplar, bir tanımlama olarak söyleyecek olursak eğer, bu doğa dediğimiz o büyük kitabın içerisinde var. Biz okumayı bilmiyoruz,
evet,
belki de.
Evet,
ya da okumuyoruz. Belki önünden, yanından geçiveriyoruz. Böyle anlamsızca bakıyoruz ama o doğa dediğimiz o kocaman kitabın içerisinde ihtiyacımız olan her cevap zaten mevcut.
Var, evet.
Biz ama bunu okumak ve ona uygun şekilde yaşamak yerine kitabın sayfalarının içinde oynamalar yapıyoruz kendimizce. Daha hızlansın, daha daha çabuk olsun, daha karlı olsun diye.
Evet, siz sadece doğal yollarla tavuğun da yaşam hakkına
izin vererek,
saygı duyarak,
yani,
evet.
Üretelim dedik, bu yapılabilir miydi? Evet, yapılabiliyormuş. Yalnız çok meşakkatli, çünkü böyle olunca az, yani üretim kapasiteniz çok az.
Evet.
Buna tahammül etmeniz lazım.
Hı hı.
Yani ürettiğiniz miktarın
kazanç
size yetmesi.
Kazanç belki daha da az oluyor,
evet,
diğer
az.
Üreticilere
yani
bakarak.
Ürettiğiniz tavuğa miktara yapmanız lazım. Tahammül etmeniz,
evet,
lazım. Yani az kazanmayı kabul etmeniz lazım.
Hı hı.
Bu da tabii ki her açıdan düşünülmesi gereken bir şey. Biz çok şükür bunları aştık Mehmet'le beraber. Bizim şu anda yaptığımız iş bizim geçimimizi sağlamaya yetiyor. Çünkü zaten mütevazı yaşayan insanlarız biz.
Zaten
hobi olarak yapıyorduk. Ve hobiyi işe çevirdik. Onun verdiği mutluluk da başka bir şey. Kuruluş öykümüz,
evet,
böyle.
Böyle. Peki hijyen ve bakım kuralları da çok önemli
tabii ki.
Bunlara
tabii
da çok özen gösteriyorsunuz anladığım kadarıyla bu süreç içerisinde.
Hı-hı.
Yumurta bırakan tavuklar mı aynı zamanda bunlar?
Tabii ki biz aynı ırkın, hı-hı, aynı tavuğumuzun hem yumurtasını hem de etini kullanıyoruz. Yani et için ayrı bir ırk. Zaten en şeyi de bakın, bunu da özellikle açıklamak isterim. En, hı-hı, önemli kriterlerden bir tanesi bu. Şimdi yumurta tavukçuluğunda veya et tavukçuluğunda et üretsin veya yumurta üretsin diye özellikle üretilmiş hibrit ırklar var. Bunlar doğal ırklar değil. Hibrit olarak üretilmiş.
Evet.
Laboratuvar ortamında en az yemle en çok yumurtayı versin veya en uzun süreli yumurta, en uzun süre yumurtlama süresi olsun. İşte en az yemle en çok kiloya ulaşsın gibi üretilmiş tavuk ırkları var.
Evet.
Ama oysa bizim ürettiğimiz tavuklar birer ırk. Yani doğada olan, kendi kendine zaten üreyen, devam eden, hayatına devam eden ırklar bunlar. Biz evet aynı tavuğun hem yumurtasını ama yumurta için ürettiğimiz tavuklar ayrı bir bölümde, işte et için ürettiklerimiz ayrı bir bölümde. Hem yumurtasını hem etini alıyoruz aynı tavukların. Bir de hijyen dediğiniz çok doğru. İşte tavukçulukta zaten en önemli kriterlerden bir tanesi bu. Yaptığınız, ürettiğiniz ürünün sonucuna etki eden bir sürü parametre var. Birincisi, siz üreteceksiniz ve bunu iyi bir şekilde üreteceksiniz. İkincisi, bu tavuk kesilecek. İyi bir yerde kesilmesi lazım. Örneğin bizim kendimizden örnek verecek olursam, bizim bir kesimhanemiz bile yok.
Hı hı.
Çünkü biz entegre bir tesis değiliz. Anlaşmalı olduğumuz bir kurum var. Orada bizim gözetimimizde kesiliyor.
Hı hı.
Şimdi siz çok iyi bir tavuk ürettiniz. Ama leş gibi bir kesimhanede kesildi bu tavuk. Hala bunun güvenliğinden söz edemeyiz, değil mi?
Elbette.
Hadi bunu da açtık. Çok iyi bir kesimhanede kestik bunu. Ama nihai tüketiciye doğru
ulaşana
sıcaklıkta
kadar, evet,
da gitmesi lazım. Doğru temiz ambalajda da gitmesi lazım. Bunu da açtık diyelim. Ama bu yenene kadar devam edecek ya risk. Onun doğru yerde muhafaza edilmesi lazım bu sefer de. Yani işte bir market rafındaysa o market rafının sıcaklığının doğru derecede olması lazım. Evimizde koruyorsak dolapta öyle tutmak lazım. Dediğim gibi o hani hijyeni ve sağlığı etkileyen
ya
bir
da
çok,
o marketlere ulaşana kadar ki
nasıl,
süre,
evet,
içerisinde.
Süre var.
Evet.
İşte birçok parametre var. Bunların hepsinin ayrı ayrı kendi içerisinde değerlendirilip yönlendirilmesi lazım. Yani üretimin ayrı bir şekilde ele alınması lazım. Kesimin ve paketlenmenin ve lojistiğin, dağıtımın ayrı şekilde ele,
evet,
alınması lazım. Bu da çok geniş kapsamlı,
evet,
bir operasyon gerektiriyor. İşte biz de bunu az önce söylediğim şeyle çözdük. Çünkü bizim birçok firmanın veya üreticinin sahip olamadığı bir gücümüz var. Biz çok küçüğüz. Yani bu çok çok güzel bir şey.
Evet.
Yani o, çünkü çok
büyümek
kontrolü
için de çaba sarf etmiyorsunuz bu anlamda.
Kesinlikle.
Evet. Hiç, çünkü çok farklı bir düşünce yapısıyla yola çıkılmış
kesinlikle
ve öylece devam ediyor.
Kesinlikle.
Peki şimdi marketlerde görüyoruz işte, hı, organik tavuk, doğal tavuk, işte gezen tavuk. Hı. Bunları birbirinden ayırmak çok zor. Tabii ki, hı, hele o market ortamında. Hele ki sizin tavuklarınız, hı, marketlere hiç ulaşmıyor. Direkt tüketiciye.
Evet, direkt tüketiciye. Çünkü markete verecek kadar tavuğumuz da yok zaten.
O kadar tavuğumuz da yok, hı, diyorsunuz. Peki, hı, biz bunları nasıl ayırt edeceğiz alırken? Hangisidir doğal tavuk?
Şimdi,
görüntüsünde, renginde, çünkü kilosunda, evet, bir fark var mıdır bizim,
evet,
anlayabileceğimiz?
Evet. Şimdi renkte ve tavuğun görünüşünde şüphesiz bunu bilen bir göz veya buna çok böyle algıda seçici olmuş artık onu bir şey yapan ayırt edecektir. Ama gerçek kriter o değil. Yani çünkü bu tam ayırt edici olmayabilir. Tamam işte bir tavuğun rengi birazcık daha sarıdır. Örneğin derisinin rengi diyelim. Bu bizim o tavuğun doğal olduğunu düşünmemize sebep olabilir ama öyle olmayabilir.
Evet.
Tam tersine işte deri rengi beyazdır. Onun işte doğal olmayan bir tavuk olduğunu düşünebiliriz ama tam tersi de çıkabilir. Yani bu yanıltıcı olabilir. Orada şuna dikkat etmek daha belirleyici olabilir. Birincisi tavuğun pişme süresi. Bunu ancak deneyerek bilebiliriz. İkincisi de tavuk piştikten sonra o ayrılan kolajen tabakasının o suyunda bıraktığı jöle gibi bir haşlandığında jöle gibi bir tabaka oluşur.
Hı hı.
Bunun yoğunluğu ve kalınlığı bu tabakanın tavuğun nasıl üretildiği ile ilgili bir fikir verir ve çok belirleyicidir.
Peki pişme süresi ne kadar olmalı ki tavuğun doğal olduğunu anlayabilelim? Öyle bir süre verebilir
benim,
miyiz?
Tabii ki. Ben ortalama bir şey verebiliriz.
Evet.
Benim kendi deneyimlerimden yola çıktığım bir şeydir. Bu yine kendi fikrim şeyim olarak söyleyeceğim, bilgim olarak söyleyeceğim. 1,5 saatten önce pişmemeli haşlamak için.
Normal bir tencerede.
Evet, yani bir buçuk saatte pişmeli.
Evet.
Hatta şey vardır yani işte çok kullandığımız günlük hayatta işte köy tavuğu çok geç pişer
evet.
gibi bir algı vardır. Oradaki şey şu çok aslında çok basit. Hani dedik ya işte o doğa kitabını okursak bize söyleyecek her şeyi. Şimdi köyde tavuk yumurta için yetiştirilir. Ve bir misafir geldiğinde veya tavuk yumurtadan kesildiğinde kesilir o tavuk.
Evet.
Bu da demek ki o tavuğun en az 2-3 yıl yaşadığını gösterir. 2-3 yıl yaşamış bir hayvan artık kasları oturmuş, gelişmiş, gezmiş, artık sertleşmiş
evet.
bir hayvandır. İşte o yüzden de aslında köy tavuğu geç pişmez, köylünün tavuğu geç pişer.
Geç pişer
yani
evet.
şey budur. İşte dediğim gibi anlaşılması için birinci kriter bence pişme süresi. İkinci kriter de haşlandıktan sonra o suyun yüzeyinde kalan o tabakanın yoğunluğu ve kalınlığı.
Evet. Birazcık da en yararlı pişirme yöntemlerinden söz edelim isterseniz. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz çünkü.
Benim tavsiye edebileceğim en yararlı pişirme yöntemi haşlamak tavuğu. Haşlamak ve maksimum çünkü hem kemik dokusundan yararlanabiliriz böylece. Kemiğin içerisindeki bileşenlerden yararlanabiliriz. Hem de dediğim gibi o suyundan yararlanabiliriz. Benim tavsiye edebileceğim hatta bunun dışında hiçbir şey tavsiye etmeyeceğim de söyleyebilirim. Bence tavuk haşlanarak yenir. Ben böyle yaparım.
Evet. Şimdi tabii günlük ihtiyacımız olan proteinler bol bol bulunmakta tavukta. Ama sadece işte sizin gibi yetiştiricilerin yetiştirdiği tavuklarda normalde marketlerde satılan o 3-5 günde kesilen tavuklardan değil tabii ki bu protein
tabii
ihtiyacımızı karşılamak. Şimdi az önce girerken de konuştuk. Hep bir doğala yönelme konusunda insanlarımız bu konuda organik yiyeceklerden yararlanmak istiyorlar. Bunun amacından da birazcık söz edelim isterseniz. Çünkü tam bu işin içinde hobi
evet.
olarak başlamış sonradan bunu profesyonelliğe dönüştürmüş biri
evet.
olarak.
Bakın burada aslında dediğim gibi yine bu işi iş haline, hobi iş haline getirmemizin altında yatan felsefeye dönmem gerek bunu açıklayabilmek için. Şimdi biz doğaya özellikle 19. yüzyılda işte buhar makinesinin icadından sonra o sanayi devrimiyle öyle bir patlama oldu ki artık insanlar tarım arazilerinden şehirlere göç ettiler ve doğaya öyle şeyler yaptık ki biz. Şimdi doğanın artık bizden yani doğadan aldıklarımızı onu tahrip ederek aldıklarımızı böyle bir yöntemle tekrar doğaya dönerek geri almaya çalışıyoruz gibi. Yani doğa aslında bizim birazcık kulağımızı çekmeye başladı. Çünkü o kadar her şeyde işte hastalıklar fazlalaştı, stres fazlalaştı. Doğa bizim kulağımızı çekmeye başladı. Biz de birazcık adam olmaya başladık diye düşünüyorum. Yanılmıyorsam sizin programlarınızdan bir tanesindeydi. Bu tam söylediğimiz şeye denk gelecek. Bir tıp doktorunun bir soruya şöyle cevap verdiğini hatırlıyorum. İşte bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için nasıl beslenmemiz gerek? O tıp doktorunun verdiği cevap aslında bu sorunuzun tam cevabı olabilir. Şey demişti, kışın kış meyvelerini, sebzelerini, yazın yaz meyvelerini, sebzelerini yiyeceğiz ve bağışıklığımız güçlenecek. Çünkü kışın yetişmiş bitki o kış şartlarına o da maruz kaldığı için kendini öyle koruyor. İşte
evet.
yazınki aynı. Yani onu diyeceğim işte doğaya rağmen değil, doğayla birlikte yaşayacağız.
Birlikte, evet.
Yani her şey de böyle olacak. Bu trend de Yani dediğim gibi işte doğa bizim kulağımızı çekmeye başladığı için artık öğreniyoruz. Kafamıza vura vura öğretiyor
evet,
bizi.
Evet, öğrenmek zorundayız diyorsunuz. Evet. Şimdi marketlerde yok sizin
evet,
tavuğunuz.
Yok.
Dolayısıyla tabii farklılıklarınızdan da söz ettik. Siz tüketiciye direkt ulaştırıyorsunuz.
Direkt, kendimiz.
İnternet aracılığıyla herhalde.
Evet,
Atakan
evet.
Batur diye girdikleri takdirde dinleyicilerimiz
evet,
hem sizin çiftliğinizi
görebilirler,
ortamını görebilirler hem de talep ettikleri
hatta
takdirde.
Hatta randevu alıp gelebilirler, bizi ziyaret edebilirler.
Adapazarı'nda
tabii ki görebilirler.
Evet. Şu anda ne kadar kapasite
biz şu anda bütün potansiyelimizi kullanıp hepsini kesecek desek, keseceğiz desek 7500 tavuk kesebiliriz ayda. Bu Türkiye tavukçuluk sektörü için yok denecek bir şey. Biz aslında köylü sayılırız yani
evet.
bu sektör için.
Evet.
Yani çok düşük bir rakam ama biz mutluyuz. Böyle olacak, böyle kalacak.
Böyle kalacak diyorsunuz.
Yani. Evet,
o zaman sizin gibi üreticilerin çoğalması dileğiyle
var, çok
diyelim.
Var,
var
çok
mı?
Çok var. Hı-hı. Hatta bunun daha da ileri getireceğini düşündüğüm ve çok samimi bir şekilde bu işe gönül vermiş birkaç arkadaşımla daha yeni tanıştım. Ben her geçen gün artacağını düşünüyorum.
Ne güzel. Var. Sizi de canı var. Gönülden kutluyoruz gerçekten.
Teşekkür ederim.
Umarız sizin gibi üreticiler sizin de söylediğiniz gibi artarak devam eder. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Adapazarı'ndan buraya kadar geldiğiniz, stüdyo konuğumuz olduğunuz için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, tavuk üreticisi Sayın Atakan Batur'la birlikteydik Hayatın Sesleri'nde. Yine müziğe dönüyoruz stüdyomuzdan.
Başarırız zannettik, başardıkça yarım kaldık. Ne üzülür, ne sevinir ama oyalanır olduk. Ne üzülür, ne sevinir, yazık, oyalanır olduk. Asla istemem, oyalanmak istemem. Suçlanacaksak eğer, biraz sen, biraz ben. Avunulur mu her zaman? Hayat arsız bir işkence. Ne üzülür, ne sevinir ama oyalanır olduk. Ne üzülür, ne sevinir, yazık, oyalanır olduk. Vallahi görmedim, mutlu bir gün görmedim. Ama sorarsan yine bugünden iyiydim. İnsana insan gerek evet, geç olsa da bak öğrendim. Üzülürüz ama oyalama artık. Üzülürüz, seviniriz, yeter, oyalama artık.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve Hayatın Sesleri'nin bir telefon konuğu var şimdi. Hemen merhaba diyoruz kendisine. Emekli endüstri mühendisi, aynı zamanda girişimci Sayın Ahmet Çağlar telefon attığımızda. Efendim merhabalar.
Merhaba efendim. İyi
evet.
yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Şimdi Sayın Ahmet Çağlar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşıyorsunuz.
Evet.
Orada ziraat dikenlerinden kürdan ürettiniz ve Türkiye'nin
evet.
farklı illerinde satışa çıktı bu kürdan. Şimdi birazcık
evet.
bu öyküden söz etmek istiyoruz. Çok farklı, değişik bir projeydi.
Evet,
sanıyorum
farklı.
Bir takım desteklerle
Öyle oldu.
Yolu yarıladınız. Birazcık evet. O öyküden bahseder misiniz bize lütfen?
Yani endüstri mühendisiyim, belirttiğiniz gibi. Emekliliğimi takiben yani Eril Demir Çelik Fabrikalarından emekli oldum. İskenderun Demir Çelik Fabrikalarına birkaç ay sonra danışman olarak gittim. Ayda bir hafta gidiyordum. İskenderun'a vardığım ilk günlerde dikkatimi bir ağaç çekti. Üzerinde çok bol miktarda, çok düzgün, çok uzun dikenleri vardı. Bununla çok dikkatimi çekti. Daha sonraki aylarda baktım ki her tarafta bu ağaçtan var. Her tarafta çok bol miktarda var. Dedim ki yani bu dikenler yani çok büyük bir ya herhangi bir üretime iyi bir ham madde olabilir. Besleyebilir. Bundan bir şeyler olabilir diye düşündüm. Bunlar neler yapılabilir diye düşünmeye başladım. Daha çok çivisiz, ahşap, eşyalık, hediyelik eşyalar üzerinde düşündüm. Bir gün hanım eşim dedi ki bu hiç denedin mi dedi. Bundan çok güzel kürdan oluyor dedi. Bunu elle ucundan ve kuyruğundan keserek kürdan yapmaya başladık. İç yapısı, dokusu dolayısıyla çok muazzam esnek bir malzeme. Her dişin arasına dişleri itelemeden girebiliyor. Çok sert dikey doğrultuda, yalay doğrultuda saman kadar kırılgan. Ayrıca diş taşlarını da ittirebildiğini fark ettik. Birkaç sene bunu böyle kullandığımızı sanıyorum. Bizim sülaleden gelen bir ön dişlerde dökülme olayı vardır. Çok erken yaşta önce sallanır sonra dökülür. Bende de vardı. Bunun durduğunu gördüm ben. Eşime dedim ki bu dişlerimdeki bu şeyler yani rahatsızlıklar geçmiş neden olabilir falan diye konuşurken sen de diş taşlarını ittiriyorsun ya dedi. Bu dişler de muhtemelen diş taşlarından böyle hastadır dedi.
Peki bir diş hekimine danıştınız mı?
Yani onlar da dediler bunlar diş hekimi diş taşlarından oluyordur diye. Ya benim rastladığım benim dişlerimde çok çok sık bir oluyor diş taşı. Yani böyle bir dişçiye giderek onunla savaşmak mümkün değil. Ancak böyle evde akşam sabah bununla uğraşmak da oluyor. Ki o yüzden herhalde dökülüyormuş bu dişler. Neyse şey yapayım ben ondan sonra bunu kürdan üretmeye karar verdim.
Peki bu dikenler nasıl toplanıyor? Ağacın adını verebilir misiniz? Hangi ağaçtan
şimdi
topluyorsunuz?
Şöyle bu ağacın bir ana familyası var. Gladiçya diye. Fakat alt familyaları var. Bilmiyorum Gladiçya daha esas familya mıdır ama alt bileşenleri var bu ağaçların. Biz bu ağacın Acacia siberiana diye okudanından üretiyoruz bunu. Aslında bunu da bundan ürettiğimizi 3-5 sene sonra fark edebildik, öğrenebildik doğruyu. Başkası cinsinden ürettiğimizi sanıyorduk. Daha çok çöl şartlarında da yetişebilen, sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç. Şöyle toplatıyoruz diyeyim. Yani o soruyu sordunuz. Aslında toplatma hikayemiz de çok ilginç. Baştan çevre halkını diken toplamaya ikna edemedik. Çok uzun seneler yani 5 sene 6 sene uğraştık. Her cumartesi pazarımız kırlarda geçti. İnsanlar arasında geçti. Sonra bir gün bir olay vesile oldu. O insanlarla bir ilişki kurma fırsatına dönüştürdük bunu. Önce birisi ya dedik diken toplayın bakın size para vereceğiz. Önce birisi bir bardak getirdi 10 lira verdim. Ertesi hafta iki kişi getirdi bir daha verdim. Sonra babaları yardım etti onlara. Sonra iş büyüdü ve ciddi ciddi toplamaya başladılar. Şey olarak çevredeki bakkallar da dikeni para olarak almaya başladılar. O zaman asıl büyüdü iş. Anneler, yoksul anneler, gerçekten yoksul anneler. Hiçbir gelirleri yok başka. İşte 3 lira 5 lira bir şeye ihtiyacı olduğu zaman gidiyor. Çok yakında hemen diken ağaçları. Onlardan topluyor 100 gram. 5 lira ediyor. Gidiyor bulgurunu, alıyor. Bu şekilde onlar da çok mutlu olduğunu gördüm.
Zaten çok basit ben görünen bir fikirden çok da güzel bir ekonomi sağlamışsınız,
evet,
aslında.
Evet, evet. Yani yoktan bir istihdam yarattığınızı, evet, düşünüyorum ben. Yani öyle bir anneler var ki, bak dedi Ahmet Bey, bu dikeni toplamak kolay değil. Ama dedi ben çocuğumun cebine harçlık koyabiliyorum senin sayende. Bakkalın önünden başı eğmeden geçebiliyorum dedi. Bunlar biraz beylik laflar ama bu lafları söylediler bana. Bir tane Cuma Bakkal diye bir amcam var. Ahmet Bey dedi ya, 4 senedir alamadığım alacaklarımı alıyorum sayende dedi ya. Sağ ol dedi, bak mahallenize dedi şey kattın dedi. Yani bu
ne
kadar
şey ne oldu. Bir birazcık ağacın... da pazardan söz edelim. Pazarlama, evet, faaliyetlerinizden söz edelim. Türkiye'de ve, evet, dünyada yerini bulabildi mi acaba Türk pazarında ve dünya pazarında?
Şöyle diyeyim, Feray Hanım'dı değil mi?
Nilgün ben efendim.
Ha, Nilgün Hanım. Şöyle diyeyim, biz bu ürünü üretmeden önce üretimine karar verdiğimiz zamanlarda önce bir elle ürettik, pek çok şey denettik. Çok güzel geri bildirimler aldık. Hiçbir olumsuz geri bildirim almadık. Hep dedik ya ürünümüz galiba kapış kapış gidecek. Sonra ilk geçen senenin 2016 yılının Eylül Ağustos aylarında piyasaya çıktık. İlk gittiğimiz çok büyük bir zincirdi. Türkiye'de çok büyük bilinen bir firması. Bize dedi ki ürünlerini satmayın, galiba hepsini alacağız. Yalnız bizi 2 ay bekleyin dediler. Biz dedik ya tamam, biz yani bitmiş, biz satış sorunumuz yok dedik. Onlar 2 ay sonra bize dediler ki ya kuruldan olumlu karar çıkmadı, kusura bakmayın falan dediler. Ama pazarın başka bileşenleri varmış, onu gördük. Başta yani rakiplerden olmak üzere etik olmayan şeyler olabiliyor, onu gördük. Hiç olmayacağımız sandığımız tahsilat sorunlarıyla karşılaştık. Ürünlerimizi satıyoruz. Çok güzel müşterilerimiz var. Ama işte dediğim gibi bazen böyle sorunlarımız var. Çok iyi müşterilerimiz var. Her günde artıyor bu müşterilerimiz. Biz zaten Türkiye'nin en lüks lokantalarına satış yapabiliyoruz. Diğerleri Çin kürdanı kullanıyorlar. Çin kürdan demek biraz doğru değil mi? Yani zaten Türkiye'de kürdan üretilmiyor Bilgin Hanım. Hepsi ithal ediliyor ve bu kürdanların hepsi empanye edilerek, ağaç kesilerek üretiliyor. Empanye edilmek demek ağaca basınç altında kimyasal emdirmek demek. Hı hı. Bu kürdanların tabağı böyle üretiliyor. Ve de ağaç kesiyorlar. Biz ağaç kesmeden üretiyoruz kürdanı.
Evet. Çevre korumasına da katkıda bulunuyorsunuz aynı zamanda.
Bakın bir de şöyle bir seçtiğimiz ağaç, daha doğrusu tesadüfen o ağaç, bugün dünyayı yeşillendirmek üzere kullanılan seçilmiş bir ağaç. Çünkü bu ağaç formu uygun olmamasına rağmen köklerinde azot biriktiriyor. Budadığın zaman azotu toprağa veriyor. Hem çevresindeki ağaçları besliyor hem kendisini. O yüzden bütün bilhassa Batı Anadolu'da yangınla tahrip olmuş olan ormanların yerine bu ağaç dikiliyor. Şimdi bizim projenin sayesinde bu ağaçlar daha önemli bir hale gelecek ve de budanacak. Budanma çok önemli bu ağaçta.
Evet.
Budandıkça çünkü toprağı besliyor. Biz de zaten budanma yöntemiyle şeyleri, dikenleri topluyoruz. Dolayısıyla insanlığın o projesine katkımız olduğunu düşünerek daha çok heyecanlanıyoruz. Daha çok seviniyoruz. Yani yağmur ormanlarının bir gün şeylerini hafifleteceğini düşünüyoruz bu projenin. Bizim değil de yani dünya böyle, evet, bir proje seçmiş. Bizim de ona karınca kararımızın bir katkımız olduğunu düşünüyor. O da bizi çok sevindiriyor.
Evet. Peki birazcık da çevrenizin tepkisinden söz edelim. Nasıl tepkiler aldınız? Destek var mıydı ilk başlarda?
Yok hiç. Yani bir kere biz çok sağ olsun, bize şirketimiz çok iyi şartlar sağladı. Biz de emekli olduğumuzda da yani çok bir şeylik yapmadı, büyük hata yapmadığımız sürece hiçbir sıkıntı çekmeyecek bir hayatımız vardı önümüzde. Hep bana onu söylediler. Ahmet Çağlar, ne gerek var ya, riske giriyorsun. Hiç gerek var mı böyle bir şeye? Artık senin dinlenmeye hakkın var. Bir de tabii ailede anneler, eşim, onlar biraz daha korumacı oluyorlar yani anneler.
Evet.
Öyle bir ciddi destek olmadı çevremden. Yani ben biraz da çevreme
ama rağmen, siz azimle, kararla, rağmen,
Tabii yani
hem bir ekonomi zaten sağladınız, hem de yeni ürün kazandırdınız. Dünya evet. pazarında da yerini bulması evet. dileğiyle diyelim. Sayın Ahmet Çağlar, çok teşekkür ediyoruz size.
Ben Hayatın Sesleri'ne
konuk olduğunuz
bizim
için, yeni projelerle.
Için, bize bir şans tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Devam diliyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz efendim. Yeni projelerle yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun.
İnşallah. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Başarılar.
Teşekkür ediyoruz. Efendim. Emekli endüstri mühendisi, girişimci Sayın Ahmet Çağlar, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Bugün kalanlar. Ve sevgili dinleyenlerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor sevgili Gülün Karabağlı birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün Kısmet adlı teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk'ten
evet,
söz edeceğiz.
Evet.
Sadun Boro'dan söz evet. edeceğiz. Şimdi isterseniz o teknesinden ve yolculuğundan mı başlayalım bu tarih yolculuğumuza? Nereden başlayalım? Ne dersiniz?
Evet. Kendisi hani zaten siz de belirttiniz. Bundan dolayı önemli. Gerçekten dünya seyahati yapan ilk Türk denizcisi olduğu için hı-hı. önemli. Kendi teknesiyle. Teknesinin adı Kısmet. 1965-1968 yılları arasında eşi Oda Boro ve kedileri Miço ile birlikte çıkıyorlar bu yolculuğa. Yaklaşık 10-10,5 metrelik bir tekne bu tekne. Ve gerçekten hani o dönem için bakıldığında çok büyük bir vizyon aslında böyle bir dünya seyahati. Hı hı. Daha önce dünyada farklı kişiler tarafından gerçekleştirilmiş ama bir Türk'ün gerçekleştirmiş olması, o denizlerde Türk bayrağının temsil ediliyor olması, dalgalanıyor olması bizim için önemli ve başarıyla gerçekleştirdiği için de tabii hani şöyle bir belki kısaca hayatından bahsedilebilir
evet.
Sadun Boro'nun. 1928 yılında İstanbul'da doğuyor Sadun Bey. Erenköy'de büyüyor. ve Galatasaray'da okuyor. Yani aslında gerçekten o vizyona sahip olabilecek bir eğitim almış altyapısıyla baktığımızda. Üniversite eğitimini de İngiltere Manchester tekstil mühendisliği alanında yapıyor. Yani çok farklı bir alanda yapıyor.
Evet. Ama deniz sevdası
evet,
nerede?
Bir ada ülkesi olunca tabii İngiltere orada da bunlarla görüşme şansı oluyor. Ve ilk okyanus seyahatini de yine 1952 yılında İngiltere'den Karayip Adaları'na Link isimli bir İngiliz teknesiyle yapıyor. Yani oradan gelen bir altyapı var. Ve kendisi de Bir Hayalin Peşinde kitabında yelkenlisiyle dünya seyahati yapma hayalini bu deneyimle eşleştiriyor. Yani evet. Bu deneyimden sonra böyle bir hayali kurduğunu söylüyor.
Evet. Daha sonra hatta denizlerdeki anılarını da kitaplarda evet, toplamış
evet,
değil mi?
Evet, evet. Ve onlar da genç denizcilere, deniz sevdalılarına gerçekten çok rehberlik etmiş. Yani işte bu kızları denizin bu sefer katıldığı bir Amerika yolculuğu yapıyor. İkinci büyük seyahat olarak. Bu da 1977-79 yılları arasında. Bu macerasında biraz önce bahsettiğiniz gibi yine kaleme almış. Fora Yelken isimli kitabında anlatıyor bunu da. 1980 yılından itibaren artık beraberce Bodrum'a yerleşiyorlar ailecek. Ve ilk önce Gökova olmak üzere bu bölgenin doğası ve denizini korumak için de yani sadece ilk Türk denizcisi olarak değil denizcilikle ve denizlerin temizliğiyle ilgili de çok çabası olduğu için kıymetli
evet,
kişilerden bir tanesi.
Tüm kıyılar bu anlamda baktığımızda tahrip olurken Gökova'nın o şekilde kalmasının tek sebebi evet, Sadun Boro
kesinlikle,
diyebiliriz herhalde
kesinlikle.
Değil mi?
Gerçekten çok çabası olmuş. Bulunduğu yerde gözlemleyebildiği için sorunları ve o sorunlara çözümler sadece sorunla ilgili şikayet etmemiş. Bununla ilgili aktif olarak çabalamış. İşte yazılar kaleme almış. Yetkililerle görüşmüş, sorumluluk almış. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir şey. Yani yaptığı şey sadece seyahat etmek değil, denizle ilgili bir bilinç kazandırmak. Yani evet, çok gerçekten önemli bir şey.
Çünkü o kadar deniz sevdalısı ki az önce de söylediniz ya, kedisinin adı Miço, kızının evet, adı Deniz. Eşi o da olmuş sadece.
Evet, evet, evet. Hayatının merkezine denizi evet, yerleştirmiş gerçekten evet, ve denizle yaşamış o anlamda baktığımızda. Yani hani belki Bodrum'a değil başka bir yerde yerleşse rahatlıkla yerleşebilirdi. Yurt dışında bir yerde de yaşayabilirdi. Yani Türkiye sevdalısı aynı zamanda.
Evet.
Şimdi İngiltere bir ada ülkesi ama ada ülkesi olarak o kıyıları ki denizleri bizim gibi hani gerçekten masmavi bizim denizlerimiz gittiğiniz zaman farkı da görürsünüz. Oradaki denize belki biz deniz bile demeyebiliriz. Aa, bu muymuş deniz diyebiliriz. Bizim denizlerimiz gerçekten çok güzel denizler. Ama biz onlar kadar korumuyoruz. Onu gördüğü için belki bu sorumluluk bilincini alarak
evet,
yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede denizlerin kıymetini, denizlerin tarihten itibaren bir ülke için ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu, denizin korunmasının, deniz araçlarının, ulaşımının aslında bir ülkenin güçlenmesinde ne kadar önemli olduğunu fark ettiği için aslında bununla ilgili bir bilinç oluşturmaya çalışmış
evet,
tekrar yurduna dönerek. Yani bence gitseydi herhangi bir ülkeden deniz kenarında olan herhangi bir ülkeden pekala kabul alıp orada bir vatandaş olarak yaşayabilir. Yani Türkiye'ye dönüp
evet,
bu kadar değerli bir insanın bize hizmet vererek ömrünü geçirmiş olması yani anmaya değer.
Evet,
bu
kesinlikle.
Keşke anmaya değer. Onun
Sadun
için biraz
Boro gibi denizleri seven insanlarımız çok fazla olsa da Gökova gibi her taraf daha tertemiz
güzel
pırıl pırıl kalabilseydi
evet,
değil mi?
Evet. Sonra işte bahsettiğimiz gibi Kısmetin Dümen Suyunda isimli kitabında da Türkiye ve komşu kıyılara yaptığı bu sefer deniz seyahatlerinin anılarını derlemiş. Ve hayatı boyunca en değer verdiği çalışmasının da Viradamir olduğunu kendisi belirtiyor. Çünkü kıyılarımıza ait detaylı bir seyir rehberi. Çünkü kıyılarımızla ilgili böyle bir derli toplu bir seyir rehberi yokken
denizcilere de bir rehber aslında
gezmek
değil
isteyenlere
mi? Tabii.
Denizcilere tabii ki ve işte Türkiye'nin kıyılarının ne kadar güzel olduğunu da aslında bir dökümü diyebiliriz bu anlamda. Böylece amatör denizciliğimiz işte o kitaplar vasıtasıyla onun çabalarıyla gelişmiştir gerçekten ve yeni denizcilerimiz de ondan sonra dünyaya yelken açmıştır. O dönemde işte 22 Ağustos'ta çıkıyor Yola. O dönemde pek çok gazetede çok büyük bir olay olmuştu. Bu Dönüşü de aynı şekilde. Dönüşü de çok büyük bir olay olmuştur. Gene gazetelerde yer almıştır. Kendisini maalesef 5 Haziran 2015'te 85 yaşında Marmaris'te kaybettik. Ve onun anısına bir yürüyüş yolu çalışması yapıldı. Ve vasiyet ettiği yere kadar da kısmeti bağladığı yere kadar... 8 nolu çam ağacından kısmeti bağladığı yere kadar bir yürüyüş yolu anma yolu olarak kullanılmaktadır şimdi de. Tam yani hani aslında ona yakışacak türde bir anma çalışması.
Evet.
Baktığımız zaman şimdi bu geziyi belki onun kendi anlatımından da yararlanarak biraz söylemek. 1963 yılının işte yazında bu geziye çıkıyor bahsettiğimiz dünya seyahatine. Kısmetin omurgası işte kızağa konuyor. Ahtar Beşpınar'ın atölyesinde ve kısmet Atkin adı verilen Amerikalı bir dizaynerin planı. Hı hı. Dolayısıyla işte bir kılavuz teknesi olarak kullanırlarmış eskiden. Hani biraz daha dünya seyahati anlamında daha elverişli olduğunu düşünerek bu tekneyi tercih ediyor. Yani sanki diğer teknelere nazaran biraz daha hantal bir tekne olduğu söylense bile o işte biraz önce bahsettiğim gibi pupa yelken gideceği için evet. Bunun için daha uygun bir tekne olduğu söyleniyor. O yüzden böyle bir yola çıkıyor. Daha önce de söyledik işte yaklaşık 10-10,5 metre civarında hı hı. Eni böyle bir tekne. İşte elindeki imkanlar ve maksatlar için bir miktar yanına uygun şeyler alıyor. Malzemeler alıyor ve bununla yola çıkıyor. Bayağı bir yol geziyor aslında. Şöyle bir hani hızlıca rotayı söyleyecek olursak evet. İstanbul, Cebelitarık, Kanarya Adaları, Barbados, Karayip Adaları, Panama Kanalı, Galapagos Adaları, Marquis Adaları, Tuamotu Adaları, Tahiti, Tonga, Fiji, Yeni Gine, Torres Boğazı, Timor Adası, Endonezya, Singapur, Bengal Koyu, Seylanlar, Arap Denizi, Kızıldeniz, İsrail ve oradan tekrar İstanbul'a varış.
Bayağı yani yaklaşık okyanus,
tabii. Yani yaklaşık 23-24 güzergahla bu geziyi tamamlıyor. Evet tabii ki yani gerçekten büyük bir aslında yol. Yani dolayısıyla bu tekne bir anlamda tarihe mal oluyor tabii ki. Kısmet yelkenlisi ve müzeye bağışlanıyor. 2010 yılında da Marine Tersanesi'nde tekrar restore edildikten sonra 4 Ekim 2011 tarihinden itibaren Rahmi Koç Müzesi'nde İstanbul'da sergilenmeye başlıyor. Görmek isteyenler orada da hani evet. Yurt dışından misafirliğe hı-hı. gelen ve İstanbul'da bulunan misafirlerimiz
evet.
Rahmi Koç Müzesi'nde kısmet teknesinde gözleriyle evet. görebilirler,
yine inceleyebilirler. Yine kitaplarını da orada bulabilirler
evet,
herhalde
bulabilirler.
Değil mi?
Evet, evet kesinlikle bulabilirler. Yani... aslında yıllarca kısmeti ve onun garip yolcusunu en güzel koylarında misafir edip ağırlayan Gökova'ya ne zamandır bir şükran borcu olarak naçizane bir şeyler armağan etmek isterdim diyor. Gökova'ya hı-hı. biraz önce aşkından bahsettik.
Evet.
Gönlümde yatan bir deniz kızıydı. Onun için en ücra koylarından bile ağ attım. Belki tutarım diye. Ama bizim ağ eskimiş, yırtılmış. Her voli çevrişimde deniz kızı bir delik bulup kaçtı. Bir türlü ele geçiremedim. Nihayet bir gün heykeltıraş Tankut Öktem yardımıma yetişti. Usta ellerinde deniz kızı vücut buldu. Sonra getirdik Okluk Koyu'nun girişindeki kayanın üstüne oturttuk. Yani onun da Gökova'ya bir anısı bu hı-hı. deniz kızı heykeli. O da Okluk Koyu'nda gene misafirlerimize ver Gökova civarlarındalarsa... Sadun Boro'nun bu deniz kızı heykeli hediyesini de, evet. Görebilirler.
Evet.
Kendisi gerçekten denizci olarak Türk tarihine geçmiş bir denizci. Biraz önce de bahsettik dünya seyahatini ilk tamamlayan, pupa yelken ilk tamamlayan denizci. Cem Yılmaz'ın da hatta bahsettiği belgeseli çekilmiş. Yani... araştırırlarsa pek çok hakkında belgesel çalışma makaleye rastlayabilirler. Biz bugün kısaca Ağustos ayında çıktığı bu yolculuğunu anmak ve amatör denizcilere de tekrar bir pupa yelken yapmak için motivasyon sağlamak istedik.
Rehber olması.
Rehber olmak istedik. Hatırlatmak diyelim, istedik.
Hatırlatmak evet. istedik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Biz de Sadun Boro'yu sevgiyle anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz bugün de bu hafta içinde size sevgili Gülün Karabağ. Evet sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleri, bugün de Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar programı sizler için. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz.